O seyyielerin, o kötülükleri planlayanlar, Müslümanların aleyhinde planlar yapanlar, Allah'ın onları yere batıracağından hiç korkmazlar mı? Bundan emin midirler? Yaptığınızı büyük görmeyeceksiniz. Allah'ın kainatına bakacaksınız. Kainata baktığınız zaman Allah'ın kudretini göreceksiniz. Ya Rabbi, içimizdeki bazı beyinsizler yüzünden bizi de helak eder misin? Ya Rabbi, içimizdeki bazı fasıklar, mücrimler yüzünden bizi de helak eder misin? Ya Rabbi, bazı kafirler ve zalimler yüzünden bizi de helak eder misin? Böyle yapma ya Rabbi diye dua etmemizi bize öğretiyor.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu fela mudillelah ve men yudlil fela hâdiyelah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluhu. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Nahl suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle peygamberimizi de diğer peygamberler gibi kendisine deliller vermek suretiyle, mucizeler vermek suretiyle ve kitap ile gönderdiğini bildirmiş. Bu kitabı sana indirdik ki insanlara açıklayasın diye buyurmuş idi. Olur ki, umulur ki bu şekilde belki kitap üzerinde kafa yorarlar da düşünürler. Demek ki kitabın indirilmesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onu bize açıklaması, bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin takdiridir. Ve Efendimiz sadece bir postacı gibi gönderilmemiş, kendisine verileni bize getirmek sadece vazifesi bu değil. Bununla birlikte aynı zamanda kitabı açıklamak hem sözleriyle hem de fiilleriyle. Allah Azze ve Celle namaz kılın diyecek. Peygamberimiz namazı Rabbinden öğrenecek. O şekilde kılacak ve bize de gösterecek. Allah Azze ve Celle zekat verin diyecek. Efendimiz Rabbinden zekatın hükümlerini öğrenecek, bize öğretecek. Allah Azze ve Celle kitabında bazı meseleleri icmali olarak bize bildirecek. Efendimiz onları beyan edecek, açıklayacak. Bazı meseleler net anlaşılmaz bir şekilde indirilecek. Bazı yerlerde karışıklık varmış gibi zannedilecek. Efendimiz gelecek, onları bize açıklayacak. Allah Resulü'nün demek ki en mühim vazifelerinden birisi budur. Kitabın çok açık bir şekilde belirtmediği meseleleri açık bir şekilde ortaya koymak, hem sözlü olarak hem de fiili olarak Kur'an'da emredilen ya da emredilmeyen, belirtilen ya da belirtilmeyen bir takım mevzuları Peygamberimizin açıklaması onun vazifelerindendir. Sadece Kur'an'da olan meseleleri değil, Kur'an'da olmayan meseleleri de Hazreti Peygamber'den öğrendiğimiz zaman ona uymak zorundayız. Sadece Kur'an'da olanları kabul ederiz, Kur'an'a uygun olanı kabul ederiz. Kur'an'da varsa Peygamberimiz de ona uygun bir şey dediyse ancak o zaman kabul ederiz. Ama Kur'an'da yoksa yeni bir hüküm koyma hakkı yoktur. Yeni bir hüküm koyacak olursa kabul etmeyiz şeklinde bir görüş, batıl bir görüştür ve ehli bid'atın görüşüdür. Bu sünneti inkardır. Allah Azze ve Celle Peygamber size neyi verirse onu alın ve neden sakındırırsa ondan sakının buyurur. وَمَا أَتَيَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Neyi verirse, sadece filan meselede, falan meselede değil, neyi verirse onu alın ve siz neyden sakındırırsa ondan sakının. Allah Azze ve Celle bir sınır koymamıştır. Şu meselelerde peygamberin hüküm koyma yetkisi var ama başka meselelerde hüküm koyma yetkisi yoktur gibi bir anlayış kabul edilemez. Şu meselede bir baba olarak konuştu, şu meselede bir koca olarak konuştu, şu meselede bir ordu komutanı olarak hükmetti, şu meselede bir arkadaş olarak konuştu, şu meselede bir hakim olarak hükmetti, şu meselede bir devlet başkanı olarak kanun koydu denilemez. O daima peygamberdir. Hiçbir zaman peygamberlik sıfatı kendisinden ayrı düşünülemez. Aile hayatıyla ilgili hüküm koyarken de o bir peygamberdir. Mirasla ilgili hüküm koyarken de bir peygamber olarak koyar. İşlenmiş olan bir suçla ilgili bir hüküm koyarken de yine bir peygamber sıfatıyla hüküm koyar. Cihatla ilgili bir meselede hüküm koyduysa yine peygamber sıfatıyla koymuştur. Alışverişle ilgili bir hüküm koyduysa yine peygamber sıfatıyla koymuştur. Hiçbir zaman şunu şu sıfatla, bunu bu sıfatla koydu diyemeyiz. Bütün meselelerde peygamber sıfatıyla konuşur. Bunun aksine Kur'an'dan, sünnetten bir delil gösterilmemiştir. Şu meselede peygamber olduğu için kabul etmek zorundayız ama onların ifadesiyle dini meselelerde, ibadetle ilgili meselelerde, ahlakla ilgili meselelerde peygamber sıfatıyla konuşmuştur, kabul etmek zorundayız. Fakat devletle ilgili meselelerde, savaşla ilgili meselelerde, alışverişle ilgili meselelerde peygamber olarak değil, hükümdar olarak, komutan olarak, bir hakim olarak vesaire, o halde biz onları kabul etmiyoruz denilemez.
Çünkü Allah Azze ve Celle hiçbir sınır koymadan peygamber size neyi verirse onu alın buyurmuştur. Ve sizi neden sakındırırsa ondan da sakının. Dolayısıyla böyle bir sınır tayin etme hakkımız yoktur. O da bizim gibi bir insandır diyenler, elbette bizim gibi insandır, ilah değildir. Elbette gaybı bilmez. Elbette o da Allah'ın bir kuludur. Elbette onun da olağanüstü kudretleri yoktur. Elbette Allah bildirmezse o da bilmez. Allah Azze ve Celle vermezse kendi kudretiyle bir mucize meydana getiremez. Elbette o yönüyle bizim gibi insandır. Ancak ona vahiy gelmektedir. İnsandır ama her yönüyle bizim gibi değil. Beşer olma yönüyle bizim gibi. Aciz olma yönüyle bizim gibi. O da bizim gibi hasta olur. O da bizim gibi acizdir. O da bizim gibi ölümlüdür. Ancak ona vahiy gelmektedir. O vahye göre konuşmaktadır. Kendi heva ve hevesine göre konuşmamaktadır. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu insanlar içerisinde onun kadar değer verdiği var mıdır? Mesela yanında yüksek sesle konuştuğunuz zaman amellerinizin hepsinin boşa gitme tehlikesi olan öyle bir ikinci insan yeryüzünde var mıdır? Mesela ona birbirinize bağırdığınız gibi bağıracak olursanız, uzaktan seslenecek olursanız amellerinizin hepsinin boşa gitme ihtimali. Böyle ikinci bir insan dünyada var mıdır? Hazreti Peygamber'e uzaktan bağıranlar amellerinin hepsinin boşa gitmesinden korksunlar. Hucurat suresinin ikinci ayetinde Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle bile konuşulamayacağını ifade eder. Onun sesinden yüksek sesle konuşamazsınız. Var mıdır öyle bir insan? Yani ona bağıracaksınız ve bütün amelleriniz, namazınız, orucunuz, her şeyiniz boşa gidiverecek. Var mıdır böyle başka bir insan? Allah Azze ve Celle peygamberine bu kadar kıymet vermekte ve bizim de kıymet vermemizi istemektedir. Çünkü hem o Allah katında kıymetlidir, hem de o Kur'an'da belirtilmemiş meselelerde hüküm koyacaktır. Allah Azze ve Celle kitabını çok kalın bir kitap olarak göndermek istemediği için, birçok meseleyi peygamberimize bırakacağı için, ondan öğreneceğimiz için, ona saygılı olmamızı ve itaatkar olmamızı emretti. Çünkü bütün hükümleri kendisi koymayacaktı. Kitabına yerleştirmeyecekti. O zaman binlerce sayfa, on binlerce sayfa kitap olurdu. O zaman da asıl mesaj kaybolur giderdi. Allah Azze ve Celle peygambere o yüzden itaat etmemizi emretti. Birçok defalar Kur'an-ı Kerim peygambere itaati emretti. Çünkü peygambere uymadığımız takdirde Kur'an'ın ayetlerini bile anlamama ihtimali var. Belki Kur'an'ın temel meselelerini hadisler olmadan da anlayabiliriz. Belki imani meseleleri anlayabiliriz. Detaylarını anlayamasak da en azından ana kısmını anlayabiliriz. Fakat özellikle ibadetlerle, ahlakla ilgili, gündelik hayatla ilgili, muamelatla ilgili, devletle ilgili olan kısımlarını Hazreti Peygamber'in açıklamaları olmadan anlayamayız. Daha evvel de ifade ettiğim gibi namazı bile Kur'an'dan anlayamazsınız. Zekatı bile, dinin temelleri bunlar. Orucu, haccı bile anlayamazsınız. Alışverişte helalleri, haramları yalnızca Kur'an'a bakarak anlayamazsınız. Bütün meselelerde mutlaka hadislere müracaat etmek zorundayız. İşte onun için Allah Azze ve Celle peygamberin vazifesini bize hatırlatıyor. Ona bu kitabı indirdik ki, ey Resulüm sana bu kitabı indirdik ki insanlara açıklayasın diye. Kitapta olanları da kitapta olmayanları da. onların gündelik hayatıyla ilgili olan meselelerinin hepsini onlara açıklaman için. Ayrıca bir de ehli kitapla aranızda bir takım mevzular olacak. Ehli kitap bir takım şeylerde iddialarda bulunacak ve o meselelerin doğrusunu onlara anlatasın diye. İhtilaf edip durdukları meselelerin doğrusu nedir? Allah'tan gelen bir bilgiyle onlara doğrusunu söyleyesin diye. Ehli kitap kendi aralarında da tartışıyorlardı. Hatta Hristiyanlar, aynı dinden olanlar, onlar kendi aralarında münakaşa ediyorlardı. Hristiyanlarla Yahudiler kendi arasında savaşlar yapıyorlardı. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i göndermek suretiyle anlaşamadıkları meselelerin doğrusunu ortaya koydu. Demek ki bu kitabın bir vazifesi, bu peygamberin bir vazifesi de budur. Ehli kitabın yanlışlarının ortaya konulması, o meselelerde doğru olan görüşün ortaya konulması. Kutsal bir vahiy, kutsal bir kaynaktan bir vahiy gelmeden bunları bilmek mümkün değil. Çünkü gaybla ilgili meselelerdir. Eğer Allah'tan bir bilgi gelmezse nereden bileceğiz? Gaybi bir bilgiye muhtacız. İşte o meseleleri Peygamberimiz açıklayacak ve Allah'tan bilgi alan, Allah'tan kendisine haber gelen birisi kalkacak ve insanlara doğru olan şudur diyecek ve mesele bitecek. Bu Allah'ın insanlara aynı zamanda rahmetidir. Çünkü sürekli olarak savaşlar çıkacak bu ihtilaflı meseleler yüzünden. Allah Azze ve Celle insanlara rahmetiyle muamele etmiş. Onlara her meselenin doğrusunu söylemiş. Böylece eğer iman etselerdi, itaat etselerdi, gereksiz savaşlardan da kurtulacaklardı. Ama onlar itaat etmedikleri için o gereksiz savaşlar devam edip durdu. Kendi kafalarından bir takım ideolojiler de koyacaklar ve koydular. İşte o meseleleri de Hazreti Peygamber'in açıklamaları sayesinde öğreneceğiz. Birisi kalkacak diyecek ki şahsi mülkiyet olmasın. Şahsi mülkiyet olduğu zaman birisi zengin oluyor, biri de fakir oluyor. O zaman zenginler fakirleri ezdikçe eziyor. O halde şahsi mülkiyeti iptal edelim. Sosyalizmin dediği gibi. İnsanların bir kısmı hayır diyecek, bir kısmı evet diyecek bu ideolojiye. Acaba doğrusu hangisidir? İnsanlar tereddütte kalacaklar. Hazreti Peygamber'in açıklamaları sayesinde ona iman edenler o tereddütten kurtulacaklar ve doğrusunun ne olduğundan emin olacaklar. Hayır diyecekler. Doğrusu şudur, çünkü Resulullah şöyle buyurdu. Çünkü kitap şöyle buyuruyor. Ve Hazreti Peygamber'in açıklamaları da o yönde. O halde sizin bu görüşünüz doğru değil diyecekler. Doğruları arayanlar, doğruları savunanlar, onlar için bu kitap ve bu peygamberin açıklamaları bir delil olacak, bir kaynak görevi görecek. Bugün mesela biz bir Müslümanla bir meselede anlaşamadığımız zaman o meseleyi Allah'a ve Resulüne arz ediyoruz. O meselede her iki tarafta ayetler söylüyor, hadisler söylüyor. Böylece aramızda Allah ve Resulü hakem olmuş oluyor. İhtilaf edip durduğumuz meselelerde Allah ve Resulü hükmediyor ve böylece meseleyi bitiriyor. Eğer samimi iseler Müslümanlar, Allah böyle buyuruyor denildiği zaman teslimiyet gösterirler. Resulullah şöyle buyuruyor denildiği zaman teslimiyet gösterirler ve mesele biter gider. Ama öyle olmadığını görüyoruz. Allah şöyle buyuruyor denildiği halde hala konuşmaya devam edenlerin olduğunu görüyoruz. Resulullah şöyle dedi denildiği halde hala o zaman içindir mantığıyla konuşanların, ihtilaf etmeye devam edenlerin olduğunu görüyoruz. Halbuki kitabın vazifesi, peygamberin vazifesi anlaşamadığımız meselelerde hüküm ortaya koymak ve böylece ihtilafı sona erdirmek, yeryüzünde olabilecek olan bütün fitneyi, fesadı ortadan kaldırmak. Ama bunun gerçekleşebilmesi ona imanla mümkündür. İman gerçekleşmeden Kur'an ne kadar açıklama yaparsa yapsın onları bağlamaz ki. Hazreti Peygamber ne kadar açıklama yaparsa yapsın onlar bize ne derler ve konuşmaya, tartışmaya, savaşmaya devam ederler. İşte öyle olmaması için, hem ehli kitapla aramızda hakem olması için, hem de Müslümanların arasında hakem olması için, onların bilemedikleri meseleleri onlara bildirmesi için Hazreti Peygamber gönderildi, kitap gönderildi ve insanlara kılavuz gönderildi. Ama insanoğlu hala ben demeye devam ediyor. Allah'tan bir bilgi gelmiş olduğu halde, ona uymak zorunda olduğu halde, ona uyması kendisi için de, ailesi için de, toplum için de, dünya için de hayırlı olduğu halde, o hala ben bilirim demeye devam ediyor. Acaba şunu yasaklasak mı yoksa yasaklamasak mı? Allah ve Resulü ne demişse odur doğru olan. Yoksa ihtilaf bitmeyecek, tartışma devam edecektir. Ve o yanlış bir şey ise, eğer serbest kaldıysa, yasaklanması gerektiği halde eğer yasaklanmadıysa, insanların kendi görüşlerine uymaları yüzünden, Kur'an'a uysalardı, sünnete uysalardı yasaklayacaklardı mesela. Ama ona uymadıklarından, kendi kafalarına uyduklarından serbest bıraktılar. Ve o haramların yüzünden yeryüzünde fitne fesat devam edip gitti. Onların koydukları hükümler yeryüzünü ifsat etti. Anlaşamadıkları konularda mesela içkiyi serbest bırakalım mı, bırakmayalım mı? Mesela zinayı serbest edelim mi, etmeyelim mi? Acaba şu ayeti nasıl anlamalıyız? Her meselede eğer Allah'a ve Resulüne başvursaydılar, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Bir meselede anlaşmazlığa düştüğünüz zaman o meseleyi Allah'a ve Resulüne arz edin. Kur'an'a ve sünnete arz edin. Kur'an ve sünnet ne diyorsa doğrusu odur. Eğer Kur'an'a ve sünnete iman etselerdi ve onu arz etselerdi, Kur'an ve sünnet onları o tartışmadan kurtaracaktı. O bataklıktan kurtaracaktı. Uçuruma doğru gitmekten kurtaracaktı. Güzel bir toplumun meydana gelmesi mümkün olacaktı. Güzel insanların, güzel bir ailenin, güzel bir toplumun, güzel bir devletin, güzel bir medeniyetin meydana gelmesi mümkün olacaktı. Hazreti Peygamber bunun için gönderilmişti. Onlara Kur'an'da açıklanmış olanları daha fazla açıklamak, detayına girmek için. Kur'an'da açıklanmamış olan meseleler de yine onları açıklamak için. Allah Azze ve Celle o yüzden kitabında sürekli olarak peygambere itaat edin buyurur. Ya eyyühellezine amenu ati'ullah ve ati'urrasul. Ey müminler, Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. Peygambere itaat Allah'a itaatten farklı bir şey. Allah'a itaat Kur'an'a itaatle olur. Peygambere itaat ise onun sünnetine uymakla olur. Peygambere itaati de Kur'an'a itaat şeklinde anlamak isteyenler, o zaman ayette gereksiz bir tekrar olmuş olur. Halbuki Kur'an'da gereksiz tekrar yoktur. Kur'an'da tekrar çoktur ama gereksiz tekrar yoktur. Bu gereksiz bir tekrar olur. Atiullah dedikten sonra ve atiur Resul ifadesi o zaman gereksiz olmuş olurdu. Eğer atiur Resul'den maksat yine Kur'an'a itaat ise, yine o peygamber size Kur'an'ı verdiği zaman ona itaat edin demekse, peygamberin Kur'an dışında koyduğu hükümleri emretmiyorsa, Peygamber'e her meselede itaati emretmiyorsa, sadece yalnızca size Kur'an'ı verdiğinde itaat edin manasındaysa, o zaman gereksiz bir tekrar olmuş olur. İşte Kur'an'da gereksiz tekrar olamayacağı olmadığı ulemanın ittifakıyla sabittir. Böyle bir gereksiz tekrar edebi bir kitapta bile bulunmaz. Güçlü bir edebiyata sahip olan insanların kitaplarında bile bulunmaz. Nasıl olur da Allah'ın kitabında böyle bir şey bulunur? Allah Azze ve Celle Allah'a itaati ayrıca emretmekte, Peygamber'e itaati de ayrıca emretmektedir. Ve Peygamber'in vazifesi budur. İnsanlara hem Kur'an'ı açıklamak, hem Kur'an'da olmayan meseleleri açıklamak, hem de ehli kitabın kendi aralarında ya da Müslümanlarla ihtilaf edip durdukları, anlaşamadıkları meseleleri ortaya koymak. Mesela Yahudilerle Hristiyanlar anlaşamıyorlar ve Yahudiler diyorlardı ki Hazreti İsa'nın annesi Meryem hakkında edepsizce konuşuyorlardı ve zina etti diyorlardı. Yoksa İsa nereden oldu diyorlardı. Allah Azze ve Celle Hazreti Meryem'i temize çıkarıyordu ve Allah'ın ol demesiyle oldu diyordu. Meryem temizdir diyordu. Anlaşamadıkları meseleleri onları açıklıyordu. Gerek Yahudilerle Hristiyanlar arasında, gerek Hristiyanların kendi aralarında İsa Allah mı, Allah'ın oğlu mu yoksa peygamber mi? Anlaşamıyorlardı, hatta savaşacak noktaya gelmişlerdi. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu kitabıyla, peygamberiyle onların anlaşamadıkları bu meselelerde gerçekleri ortaya koydu. Bu şekilde onları büyük belalardan kurtarırdı. İman etmiş olsalardı. Hazreti Peygamber'in açıklamalarına dikkat etselerdi. Ey Resulüm, sana kitabın verilmesinde birçok hikmet olduğu gibi, senin birçok vazifen olduğu gibi, senin vazifelerinin içerisinde bir de bu var. İnsanlara açıklayacaksın, belki bu şekilde üzerinde kafa yorarlar. Demek ki Kur'an üzerinde kafa yorulmasını istemektedir. Demek ki Hazreti Peygamber'in açıklamalarına da kafa yormamızı istemektedir. Demek ki sadece Kur'an üzerinde değil, Hazreti Peygamber'in beyanı üzerinde de kafa yormamız istenilmektedir. O halde insanın vazifesi Kur'an ve sünnet üzerinde kafa yormaktır. Efe eminellezine mekarussiyyat en yaksifallahu bihimul ard. Onlar o seyyiati mekredenler, o kötülükleri, tuzakları hazırlayanlar, onlar emin mi oldular? Emin midirler? Allah Azze ve Celle'nin azabından emin midirler? Onları yere batırmasından emin midirler? Peygamber'e itaat etmeyip o bir insandır diyenler, sanki önceki peygamberler insan değilmiş gibi, Peygamber'e itaat etmeyip sen de bizim gibi bir erkeksin diyenler, sanki önceki peygamberler kadınmış gibi, sen de bizim gibi insansın, eğer peygamber isen senle beraber meleklerin olması gerekmez miydi diyenler, sanki önceki peygamberlerin sağında solunda görünen melekler varmış gibi, sen de bizim gibi yollarda yürüyorsun diyenler, sanki önceki peygamberler yollarda yürümemiş, havada uçmuş gibi sürekli olarak itirazda bulunanlar, onlar emin midirler Allah'ın onları yere batırmayacağından? Onlar nasıl bundan emin olabilirler? Allah'ın kudretini görmüyorlar mı? Allah Azze ve Celle istediği zaman nasıl batırıyor? Görmüyorlar mı? Allah onları gökten ve yerden muhafaza etmese bir an yaşamaları mümkün değil, görmüyorlar mı? yerin altında bir sürü fay hatları var. Aslında cehennemin üzerinde oturuyoruz. Dünya bir karpuz gibi. Karpuzun kabuğu var ya hani, işte ancak onun kalınlığında şu gördüğünüz toprak ve taş tabakası. Onun altında ise karpuzun içi gibi, kırmızı olan kısmı gibi kıpkırmızı mama tabakası. Cehennemin üzerinde oturuyoruz aslında. 30 kilometre aşağı doğru inseniz mama tabakası. Cehennemin üzerinde oturuyoruz aslında. Yanar dağlardan fışkıran lavları görmüyor musunuz? Cehennemin üzerinde oturuyoruz. Düdüklü tencere gibi. Eğer o yanar dağlar olmasa, içindeki bu kaynayan kazan patlayacak ve dünya parçalanacak. Ama düdüklü tencerenin o düdüğü gibi Allah Azze ve Celle dünyanın değişik yerlerine yanar dağları koymuş. Oralardan fazla olan basınç oralardan çıkıyor. Sizi her türlü muhafaza ediyor. İsterse sizi oraya kadar batırır. Görmüyor musunuz kudretini? Her tarafınız fay hattı. Çökmesi gerekir. Görmüyor musunuz? Dağları eğer sabitlemeseydi, dağlarla dünyayı sabitlemeseydi, o zaman daima depremler olacaktı, görmüyor musunuz? O dağlar dünyanın değişik noktalarına belirli ağırlıkta yerleştirildiler. Eğer o şekilde yerleştirilmiş olmasaydılar, dünyada balans meydana gelecekti. Ve böyle güzel güzel dönmeyecekti. Şu anda hiç hissetmiyoruz bile döndüğünü, çünkü balans yok. Olsaydı, eğer dağlar olmasaydı, balans meydana gelecekti. O zaman yörüngesinden fırlayacaktı ve başka yıldızlarla, gezegenlerle çarpışacaktı. Allah sizi her türlü muhafaza etti. Şu gördüğünüz gökyüzü sizi muhafaza ediyor. Uzaydan gök taşlarına karşı sizi koruyor. Allah Azze ve Celle dünyaya doğru yaklaşmalarına müsaade etmiyor büyük gök taşlarının. Onların dünyaya yaklaşmasına izin vermiyor. Kimisi şu apartman büyüklüğünde, kimi şu masa büyüklüğünde, kimi Türkiye büyüklüğünde gök taşları, meteorlar. Bunların büyüklerinin atmosfere girmesine müsaade etmiyor. Çünkü o büyükler atmosfere girerlerse parçalanmazlar ve dünyayı deler geçerler. Sesten daha hızlı bir şekilde dünyaya çarparlar. Türkiye büyüklüğünde olan o gök taşları dünyaya çarptıkları zaman dünyayı deler geçer, mama tabakasına ulaşırlar. Ve dünyayı ikiye bölerler. Allah Azze ve Celle onlara müsaade etmiyor. Küçüklerin girmesine, atmosfere girmesine müsaade ediyor. Ve o küçükleri de atmosfer tabakası paramparça ediyor, kum yığınına dönüştürüyor. Şu masa büyüklüğünde olan kayalar atmosfere girdikleri zaman, çok süratli bir şekilde girdikleri için, 10 bin kilometrelik atmosfer tabakası içerisinde ısınıyor, yanıyor. Hızla girdiği için sürtünmeden dolayı yanıyor. Ve bizim başımıza düşmesini Allah bu şekilde engelliyor. Kum tanelerine dönüştürüyor ve yeryüzüne kum olarak yağıyor. Allah sizi gökten koruyor, yerden koruyor. O seyyiyeleri, o kötülükleri planlayanlar, Müslümanların aleyhinde planlar yapanlar, Allah'ın onları yere batıracağından hiç korkmazlar mı? Bundan emin midirler? O oyunlarını kendilerinin başına geçirmeyeceğinden emin midirler? O seyyiati mekredenler, tuzaklar hazırlayan, kötü tuzaklar hazırlayanlar, büyük Orta Doğu projeleri yapanlar, Orta Doğu'nun her tarafını kan gölüne çeviren alçaklar, türlü türlü tuzaklar hazırlanmış olanlar, onlar o tuzaklarının bir gün kendilerinin başına geçmeyeceğinden emin midirler? Allah'ın onları yere batırmayacağından emin midirler? Allah'ın onlara mühlet vermesini yanlış anlıyorlar. Allah mühlet verir, imhal eder ama ihmal etmez. Sonunda mutlaka hesabını sorar. Onlar Allah'ın mühlet vermesini yanlış değerlendiriyorlar. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle buyuruyor Buhari Müslim hadisinde. Allah zalime mühlet verir ve sonra onu öyle bir yakalar ki tam zamanında onu yakalayıverir. Onun yakalaması çok şiddetlidir. Umli lehum. Ben onlara mühlet veriyorum. Ben onların ipini uzatıyorum. İnne keydi metin. Ama benim tuzağım sağlamdır. Onlar bir takım tuzaklar hazırlıyor, düzenler kuruyorlar. Fakat ben onlara mühlet veriyorum. Onların ipini uzatıyorum. Affedersiniz, bir köpeği ipe bağlarsınız. İpi de bir yere bağlarsınız. Hayvanın biraz gezebilmesi için ipi biraz uzun bırakırsınız. Böylece biraz gezebilsin diye. Ama o kendisinin ipe bağlı olduğunu unutur da hızla koşmaya başlar. Ve ip bitiverir. Ondan sonra boynu kırılıverir. Onların durumu aynı buna benzer. Umli lehum, ben onlara mühlet veriyor, zaman tanıyorum, iplerini uzatıyorum. İnne keydi metin, ama benim tuzağım sağlamdır. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Onlar bir takım tuzaklar hazırlıyorlar. Allah da onların tuzaklarına karşılık verir. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Onların tuzaklarını bozduğu için Allah'ın tuzağı hayırlı bir tuzaktır. Ve Allah Azze ve Celle'nin tuzağı sonuçta insanoğlunun hayrınadır. O baş belalarından yeryüzünde ifsat çıkartan, fesat çıkartan, yeryüzünü ifsat edenlerden Allah insanları ve toplumları kurtarmak ister. Dolayısıyla Allah'ın mekri hayırlı bir mekirdir. Ama onlarınki sadece ve sadece nefislerine göre yaptıkları mekirlerdir, tuzaklardır. Allah'ın onları batırmayacağından nasıl emin olabilirler? Bugüne kadar nicelerini batırmadı mı? Nice imparatorlukları çökertmedi mi? Nice yerlerde depremler meydana getirmedi mi? Nice kavimleri altını üstüne getirmedi mi? Fedemdeme aleyhim rabbuhum bizenbihim fesevvâhe. Allah Azze ve Celle onları dümdüz etmedi mi? Kendi günahları sebebiyle ama. Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendileri bunu istediler. Allah onlara bir müddet mühlet tanır. Onlara tövbe etmeleri, vazgeçmeleri için mühlet tanır. Akılları başlarına gelsin diye mühlet tanır. Kıyamet gününde itiraz etmesinler diye, ya Rabbi bize hiç mühlet vermedin demesinler diye. Bir hata ettik, bir yanlış yola girdik. Sen de bizi hemen kahru perişan ettin ya Rabbi demesinler. Mühlet verdin ama biz mühleti değerlendirmedik diye itiraf etsinler diye. Ama onlar emin midirler? Mülk suresinde de buna benzer bir ayet var. Allah Azze ve Celle orada da buyuruyor ki Allah'ın onları gökte olanın, yani gökte ilah olanın, gökte olan derken bir mekan kastedilmiyor. Gökte olanın, yani gökte ilah olanın onları yere batırmasından emin midirler? Onlara taş yağdırmasından, yağdırmayacağından emin midirler? Madem ki bundan emin olamazlar ve madem ki uzayda taşlar etrafımızda dönüp duruyor, milyarlarca meteor Damokles'in kılıcı gibi başımızın üzerinde dönüp duruyor, Allah'tan talimat bekliyor. Allah Azze ve Celle onları durdurmasa, yeryüzü onları kendine doğru çekecek, atmosfere girecekler ve bizi mahvedecekler. Allah'ın onların başına taş yağdırmayacağından emin midirler? Nasıl olur da bu kadar kendilerinden emin olabilirler? Allah'ın onları gördüğünü düşünmüyorlar mı? Allah Azze ve Celle onları tehdit ediyor. O seyyiati hazırlayan, kötü kötü planlar yapanlar, Müslümanların aleyhinde planlar yapanlar, peygamber insan olur muymuş diyenler, Müslümanlara gerici diyenler, Müslümanları adeta terörize edenler, Müslümanlar üzerinde değişik oyunlar oynayanlar, gençleri farklı istikametlere sevk edip yeryüzündeki İslamlaşmayı durdurmak isteyenler, kendi milletlerinin Müslüman olmasından korkup Müslümanları kötü göstermek için çeşit çeşit seyyiati mekreden tuzaklar hazırlayanlar, onların bütün tuzaklarının ortaya çıkmayacağından emin midirler? Bir gün insanların anlayacağını hiç düşünmüyorlar mı? Bir gün tuzaklar anlaşılacak ve işte o zaman insanlar onlara tükürecek, Allah Azze ve Celle istediği zaman onlara azap edecek, onları hiç bunları düşünmüyorlar mı? اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ Ya da onlara azabın bilmedikleri, şuur etmedikleri bir yerden geleceğinden emin midirler? Allah Azze ve Celle onları yere de batırabilir, bilmedikleri yönlerden onları azaba da yaklaştırabilir, azabı onlara da getirebilir. Onları derece derece azaba yaklaştırır. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ Biz onları bilmedikleri yönlerden derece derece azaba yaklaştırırız. Onlar bunun farkında olmazlar. Onlar güzel plan yaptıklarını düşünürler. Onlar birinci raundu kazanınca bütün raundların böyle gideceğini hayal ederler. Halbuki Allah Azze ve Celle onlar bilmedikleri yönlerden o tuzakları kendi aleyhlerine çevirmektedir. Aslında onlar kendi kuyularını kazmaktadırlar. Ama farkında olmazlar. Şuur etmedikleri, farkına varmadıkları şekillerde ve farkına varmadıkları yerden onlara azabın geleceğini hiç düşünmezler mi? Azabın gelmeyeceğinden bu kadar emin midirler? Allah-u Teala onları tehdit ederken Müslümanları da teselli etmiş oluyor ve onlara şu mesajı veriyor. Ey müminler, siz yolunuza devam edin. Siz sadece Allah'tan korkarak yolunuza devam edin. Göreceksiniz Allah Azze ve Celle çok imparatorlukları darmadağın etti. Çok zalimleri devirdi. Çok memleketlerin altını üstüne getirdi. Tarih de buna şahittir. Yeryüzünde gezin ve görün. Önceki zalimlerin ve kafirlerin sonunun ne olduğunu yeryüzünde gezin ve görün. Onu gördüğünüz zaman Allah'ın kudretinden daha emin olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman Allah'ın size yardım edebileceğini düşüneceksiniz ve bundan emin olacaksınız. Ve moralinizi hiçbir zaman bozmayacaksınız. Allah Azze ve Celle müminleri teselli etmektedir. Bu ayetler Mekke'de geliyor. Müslümanlar zulüm altında, Müslümanlar korku içerisinde. Müslümanlar teselli arayışı içerisindeler ve bazıları gelip ya Resulallah bizim için zafer istemeyecek misin artık? Böyle taleplerde bulunanlar oluyor. Allah'tan bir an evvel yardımın gelmesini isteyenler, bir an evvel zafere ulaşmak isteyenler oluyor. Allah Azze ve Celle onları teselli ediyor. Ey kullarım, siz o işi bana bırakın. Siz kendi görevinizi bilin. Allah'ın görevine karışmayın. Size düşen sabretmek ve mücadele etmek. Onları yok etmek benim vazifem ve ben vazifemde kusur etmem. Siz kusur edersiniz. Siz işlerinizi tehir edersiniz. Siz beceremezsiniz. Siz geciktirirsiniz. Sizin kudretiniz az. Bunlar benim için söz konusu değil. Siz o işi bana bırakın. Ben yapmam gerekeni yapmam gerektiği şekilde ve yapmam gerektiği zamanda eksiksiz yaparım. Siz yolunuza devam edin. Allah'ın yardımı ne zaman diyeceğinize, siz daha fazla mücadele edin. Bilesiniz ki Allah sizi yükseltmek istiyor. Bilesiniz ki Allah derece kazandırmak istiyor. Bilesiniz ki Allah iradenizi güçlendirmek istiyor. Bilesiniz ki Allah size sabrı öğretmek istiyor. Bilesiniz ki Allah sizi kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara örnek yapmak istiyor. Siz ise acele ediyorsunuz. Allah sizi pişirmek istiyor. Siz ise ham kalmak istiyorsunuz. Ham olursanız nasıl olur da örnek insanlar olabilirsiniz? Elma güneşin altında kalmadan elma oluyor mu ki? Siz musibetlerle denenmeden yüksek insanlar olasınız. İmtihanlara girmeden var mı yükselmek? Siz işinize bakın. Allah Azze ve Celle onları azap etmek istediği zaman azap eder. Size yardım etmek istediği zaman da yardım eder. Ya sizin kusurlarınız vardır, o yüzden yardım gecikmektedir. Ya da sizin yükselmeniz istenilmektedir. Daha çok sevap kazanmanız istenilmiştir. İradenizin ve sabrınızın artması istenilmiştir. Örnek olmanız istenilmiştir. Ondan dolayıdır. Allah'ın mutlaka bir her hükmünde bir hikmet vardır. Çünkü o hakimdir. Hikmetle hükmedendir. O halde Müslümanlar morallerini bozmadan yollarına devam etmelidirler. Hem o kafirlere azap gelmese, Müslümanlara zafer verilmese bile görevini yapmış olanlar zaten zaferi kazanmışlardır. Zaten onlar muzafferdirler. Çünkü onlar vazifelerini yapmış ve bu dünyadan gitmiş ve cennetlerini kazanmışlardır. Onlar zaten muzafferdirler. Dolayısıyla Allah'ın bunlara göndereceği azap ne zaman diye düşünmek onların görevi değildir. اَوْ يَأْخُزَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ Yahut da azabın onlara takallüpleri esnasında gece ve gündüzün değişmesi esnasında gece oluyor, gündüz oluyor, o arada gelmesinden ya da takallüp kelimesi yeryüzünde gezip dolaşmaları manasında da olabilir. Yeryüzünde bir o tarafa bir o tarafa takallüp ederken kalp aslında budur. Bir şeyin böyle evrilip çevrilmesi, insanoğlunun da yeryüzünde bir o tarafa bir o tarafa gitmesi de bir takallüp. Gece ve gündüzün arka arkaya gelmesi de aynı manada. Onlara azabın gece veya gündüz esnasında, o takallup esnasında gelmeyeceğini iyi bilmekte midirler? Bundan emin midirler? Yahut da onlar yeryüzünde gezip dolaşırlarken para peşinde koşarlarken, rızıkları peşinde koşarlarken ya da haksızlık yaparlarken ya da haksız savaşlar yaparlarken onlara Allah'ın azabının gelmeyeceğinden emin midirler? Allah Azze ve Celle onlara değişik durumları hatırlatıyor. Şu durumdayken ya da şu durumdayken ya da şu durumdayken Allah'ın azabının her an yani gelebileceğini ifade ediyor. Onlar muciz değildirler. Allah'ı bu konuda aciz bırakabilecek durumda değildirler. Allah Azze ve Celle onları azap etmek istediği zaman onlar bunu durduramazlar. Deprem mi Allah takdir ettiği zaman onlar depremi durdurabilirler mi mesela? Yahut da Allah'ın bildiği başka bir azap, bir tsunami'yi mesela durdurabilirler mi? Mesela bir kasırgayı, bir hortumu onlar durdurabilirler mi? Allah Azze ve Celle onları kaldırıp ters çevirmek istesem bunu engelleyebilirler mi mesela? Var mıdır böyle bir güçleri? Onlar Allah'ı aciz bırakacak bir muciz midirler? Değildirler. Allah'ı aciz bırakamazlar. Öyle önlemler asla alamazlar. Ne kadar önlem alırlarsa alsınlar Allah'ın azabını durdurabilecek önlem alamazlar. Depremler için evleri sağlam yapalım diyenler, elbette evler sağlam yapılmalı ama Allah'ın azabını durduramayacaktır. Bu da bilinmeli. Müslüman yaptığı her işi güzel yapmak zorundadır. Yemek yapan bir kadın da yemeğini güzel yapacak. Şurayı boyayan boyacı da burayı boyarken güzel boyayacak. Taksi fabrikası da taksiyi güzel yapacak. Şu halıyı yapan fabrika da halıyı güzel yapacak. Efendimiz öyle buyuruyor. Allah yaptığı işi güzel yapanı sever. Sağlam yapanı sever. İtkan ile yapanı sever. Elbette Müslümanlar güzel yapmak zorundadırlar. Allah'ın emridir. Yaptığın işi güzel yapacaksın. Ama Allah'ın azabını durdurabileceğine inanmayacaksın. Senin yaptığın ev 8 şiddetindeki depreme dayanıklı olabilir. 7.5'a 8'e Allah isterse 9 şiddetinde, 10 şiddetinde, 50 şiddetinde yaratır. Yaptığına güvenmeyeceksin. Sadece yapman gerekeni yapacaksın. Senin vazifen sağlam yapmak, güzel yapmak olabilir. Ama buna Allah'ın gücü yetmez adeta. Adeta böyle bir düşünceye kapılmak, buna hiçbir şey olmaz demek. Hani o batan bir gemi var diye çok büyük bir gemi. Titanik miydi? Onun gibi bu batmaz diyorlardı. Öyle bir gemi yapmışlar, o kadar büyük, o kadar mükemmel ki bunun batması mümkün değil diyorlardı. Ama daha ilk seferinde batmadı mı? Kaç katlı bir gemi, o kadar mükemmel yapılmış bir gemi. Ama daha ilk seferinde battı. Koskoca okyanusta o bir hiçtir. Yaptığınızı büyük görmeyeceksiniz. Allah'ın kainatına bakacaksınız. Kainata baktığınız zaman Allah'ın kudretini göreceksiniz. Neden bu kadar büyük ve bu kadar çok ve çeşitli yaratıldı? Allah kudretini göstermek istedi. Yoksa bize 3-5 tane şey yeterdi. Bir elma, bir armut bize yeterdi. Bir dünya bize yeterdi. Allah Azze ve Celle sayamayacağınız kadar dünyalar ve sayamayacağınız kadar mahlukat yarattı. Neden? Kudretinin sonsuzluğunu göstermek istedi. İlminin sonsuzluğunu göstermek istedi. Benim için zor diye bir şey yok demek istedim. Bu kadar büyük bir kudret ve ilmin karşısında eğilin demek istedim. Ama insanoğlu haddini aşıyor da adeta bize bir şey olmaz gibi düşünüyor. Ama bir deprem olduğu zaman, mesela hatırlayın, bir iki hafta evvel Adana'da gecenin saat 1'inde 5 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. O anda ayakta olanlar, onlar daha güzel hissetmişlerdir acizliklerini ve Allah'ın kudretini. Özellikle yüksek katlarda olanlar ne kadar da korktular. Özellikle yüksek katlarda oturanlar, koca apartmanları beşik gibi sallanınca ne kadar aciz olduklarını anlayıverdiler. 100 tane kitap okusaydılar bu kadar Allah'ın kudretini anlayamazlardı. 100 tane belgesel film seyretseydiler bu kadar o kudreti, o ilmi anlayamazlardı. Kendilerinin acizliğini bu kadar hissedemezlerdi. Bir yönüyle ne kadar da rahmet oldu. İnsan kendi acziyetini ne kadar da güzel hissediyor. Binanın içindesiniz ve binanız beşik gibi sallanıyor. Sadece 5 şiddetinde olsa bile. Ya bir de 7 şiddetinde olsaydı. 8 şiddetinde olsaydı. Patır patır yıkılsaydı binalar. O binanın içinde olsaydınız ne kadar aciz olduğunuzu daha iyi anlayacaktınız. Bir bakıma böylesi depremler hem ikaz hem de Allah'ın kudretini gösterme bakımından, insanın imanının kuvvetlenmesi bakımından da çok önemli. İnsanın imanını kuvvetlendiriyor, tutuyor ve bütün memleketi sallıyor. Sallarım diyor. Benden kudretlisi yok. İnsanoğlu bunu çabuk unutuyor. Ertesi gün unutmaya başlıyor. Hiçbir zaman o anı unutmamalısınız. Acizliğinizi ne kadar da güzel anlamıştınız. İşte o anı hiçbir zaman unutmamalıyız. Hiç olduğumuzu ne kadar da güzel anlıyoruz deprem esnasında. Allah Azze ve Celle kullarına mühlet veriyor. Yoksa onları yere batırmayı bilir. Onlara bunları hatırlatıyor. Ey kullarım, haddinizi aşmayın. اَوْ يَأْخُزَهُمْ عَلَى تَخَوُّفْ. Yoksa onları tahavvuf üzerinde, havf içerisinde, korku içerisinde iken azabın tutmasından emin midirler? Yani bu sayılanlar, onlar korku içinde değilken, takallup halindeyken, sağa sola giderken, gece gündüz devamlı hayat normal şekilde devam ederken, ansızın onları yakalaması mümkün olduğu gibi, onunla tehdit ettiği gibi, şimdi ise korku halindeyken de sizi yakalar diyor. Siz mesela korku içerisindesiniz. Bir olay var mesela. Diyelim ki biraz evvel bir deprem oldu. Ve o depremden sonra korku içindeyken ikinci bir deprem olmayacağından emin misiniz? Sizi ikinci bir azabın yakalamayacağından, o başınıza gelen depremin öncü deprem olmadığından emin misiniz? Belki de asıl deprem ondan sonra, ya da artçı depremler gelecek ondan sonrasında emin misiniz gelmeyeceğinden? Az bir şey çatlamış olan duvarlarınızın başınıza yıkılmayacağından zaten takavvuf halindesiniz. Zaten korku içerisinde. O günden sonra niceleri var ki geceleri uyuyamıyorlar. O günden sonra niceleri var ki taksisinde uyumaya başladılar. Takavvuf halindeler işte. Allah'ın sizi böyle bir korku içindeyken yakalamayacağından emin misiniz? Sizi her an yakalayabilir ve bu en şiddetlisi. Zaten korku içindesiniz ve korku içindeyken o korktuğunuz olay gerçekleşiveriyor. Düşünün ki mesela idamlık bir mahkum gibi korku içinde bekliyor, bekliyor, bekliyor. Birisi böyle, biri de mesela bir anda ölüm geliyor ve ölüyor. Ya da bir anda bir kazayla ölüp gidiyor. İkisinin korkusu bir değil. Birisi korku içinde beklerken o korktuğu şey gelip kendisini buluyor. Ya da mesela bir yere saklanmış, birisi mesela düşmanı elinde silah onu arıyor. O mesela eşyaların arasına saklanmış. Ama birkaç kişi ellerinde silah onu arıyorlar. O korku hali ve tam o kalbi güm güm atarken onu yakalıyorlar ve buluyorlar. Silahı kendisine doğru doğrultuyorlar. O korku çok daha şiddetli, o ölüm çok daha kötü değil midir? İşte aynen öyle. Allah'ın onlar böyle bir korku halindeyken yakalayacağını hiç düşünmezler mi? Ya yeryüzünde gezip dolaşırlarken, ya böyle bir korku halindeyken, hiç ummadıkları bir yerden, ummadıkları bir zamandan onları helak etmeyeceğinden emin midirler? فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ Muhakkak senin Rabbin rauf ve rahimdir. O yüzden bunları yapmıyor. Rauf ve rahim olduğu için bu bizim aklımıza gelen bir suale cevaptır. Allah neden böyle yapmıyor acaba? Cevap veriliyor. Çünkü rauf ve rahimdir o yüzden. Eğer rauf ve rahim sıfatları, rahmet sıfatları olmasaydı derhal böyle yapardı. Çünkü yeryüzünde o kadar günah işleniyor ki. Hatta bir ayette Allah Azze ve Celle bizim şöyle dua etmemizi bize öğretiyor. Ya Rabbi, içimizdeki bazı beyinsizler yüzünden bizi de helak eder misin? Ya Rabbi, içimizdeki bazı fasıklar, mücrimler yüzünden bizi de helak eder misin? Ya Rabbi, bazı kafirler ve zalimler yüzünden bizi de helak eder misin? Böyle yapma ya Rabbi diye dua etmemizi bize öğretiyor. Onların yüzünden bizi de helak etme Allah'ım. Bu şekilde dua etmeyi öğretiyor. Eğer hemen azap etmiyorsa rauf ve rahim olduğu için. Eğer bu sıfatları olmasaydı, sadece intikam sıfatı olsaydı derhal intikam alırdı. Allah Azze ve Celle intikam sıfatı olduğunu da bize öğretiyor çünkü kitabında. Vallahu azizun zuntikam buyuruyor. Allah azizdir, her zaman galiptir, kimse ona galip gelemez. Ve zuntikamdır, intikam alandır, intikam sahibidir. El muntakimdir. İstediğinden istediği anda intikam alır. Biz merak ediyoruz. Allah'da acaba intikam sıfatı var mı? Kur'an cevap veriyor. Evet var. Allah zuntikamdır, intikam sahibi. Allah el muntakimdir, intikamcıdır. Dolayısıyla ey mazlumlar, ey zulme uğramış olanlar, her zaman kendi işinizi kendiniz görmeye kalkmayın. Bazı meseleleri de Allah'a bırakın. Zulme uğramış olanlar, her zaman da siz o zulümlere karşı koyamayabilirsiniz. Gücünüz yetmeyebilir ama muntakim olan bir Rabbiniz var. Onu hesaba katın, o sizin intikamınızı alacaktır. Bunun hesabını yapın. Sizin hesabınızda daima Allah olsun. Yoksa kafirlere benzemiş olursunuz. Kafirin hesabında Allah yoktur. Onlara benzemeyin. Hesabınızda her zaman Allah olsun. Bazen kendi intikamınızı kendiniz almamanız da doğru olabilir. Bazen buna gücünüz yetmeyebilir. Ama bileceksiniz ki Allah'ın bu sıfatları var. O halde diyeceksiniz, mesele değil. O halde bana yapılanlar önemli değil. Hem ben mükafatımı alacağım nasılsam, Hem benim Rabbim mükafat verendir. Hem de benim Rabbim intikam alandır. O halde mesele yok. Bu sıfatlar bizi teselli ediyor. Bu sıfatlar kafiri korkutuyor, Müslümana teselli oluyor. Ve bazı suallerimize de cevap oluyor. Allah neden derhal azap etmiyor? Böyle bir sual geliyor akla. Allah Azze ve Celle madem ki onları böyle batırmaya, yerle bir etmeye kadir, o halde neden böyle davranmıyor? Çünkü Allah bu dünyayı imtihan dünyası olarak yarattı. Onlara mühlet vermesi gerekiyor. İmtihanda mühlet verilir. Aynı zamanda Allah Rauf ve Rahim'dir. Onların değişmeyeceğini bilse bile yine de mühlet vermeye devam ediyor. Ve Rauf ve Rahim olduğu için şefkatle muamele ediyor. Allah'ın şefkat sıfatları bize hatırlatılıyor ki neden azap etmediğini anlayalım. O yüzden Kur'an-ı Kerim burada Rauf ve Rahim sıfatından dolayı hemen azap etmediğini bize ifade ederken mesela başka ayetlerde Allah'ın aziz olduğu bildirildikten sonra hakim olduğu da bildirilir. Aziz sıfatı genellikle hakim sıfatıyla birlikte zikredilir. Eğer aziz sıfatıyla birlikte hakim sıfatı zikredilmezse, mesela bir yerde vallahu azizun zuntikam buyurulurken, azizdir intikam sahibidir. Eğer her yerde böyle geçseydi hiç mühlet verilmemesi gerekirdi. Her yerde her zaman aziz ve zuntikam denilmiş olsaydı, çoğunlukla aziz ve hakimdir buyuruluyor. Aziz ismiyle Hakim ismi beraber zikrediliyor. Azizdir, ona galip gelmek mümkün değil. Her zaman o galip gelir. Ama neden galip gelmiyor, neden azap etmiyor? Çünkü Hakim'dir, hikmetiyle hükmediyor. Hikmetle davranıyor. Her bir yaptığının bir hikmeti var. Hemen galip gelmiyorsa, sonraya bırakıyorsa vardır bir hikmetim. Vallahu azizun hakim. Her zaman azizun zuntikam denilmemiş. Orada hakim ile onlara gelecek olan azap durduruluyor. Hakim ismiyle durduruluyor azap. Tehir ediliyor. Allah Azze ve Celle bir hikmete binaen hemen azap etmediğini ifade etmek istiyor. Burada da Rauf ve Rahim olduğu için hemen azap etmediğini bildiriyor. Kullar derhal azap edilmesini istiyorlar. Allah'ın bakışı öyle değil. Kullar Allah'ın hemen zuntikam olmasını, muntakim olmasını istiyorlar. Halbuki Allah'ın tek sıfatı o değil. Aynı zamanda Rauf'dur ve Rahim'dir. Allah Azze ve Celle duruma göre o sıfatıyla, bazen başka bir sıfatıyla, bazen başka bir sıfatıyla muamele etmektedir. Lehul esmaül husna. Bütün sıfatları da birbirinden güzeldir. Her birinin de bir hikmeti vardır. Şu meselede şu sıfatıyla muamele ettiysen, başka bir yerde ona benzer bir durumda, eğer o sıfatıyla değil de başka bir sıfatıyla muamele ettiyse, vardır bir hikmeti çünkü o hakimdir. Hikmetsiz hiçbir işi yoktur. Evelem yarav ile ma halakallahu min şey yetefeyyu zilaluhu anil yemin ve şemail succeden lillah ve hum dahirun. Onlar görmediler mi? Allah'ın yarattıklarını, herhangi bir şeyden yaratmış olduklarını, onların gölgelerinin sağdan ve soldan sürünerek ve küçülerek, sürünerek veya küçülerek sağdan ve soldan o gölgelerinin Allah'a secde eder bir vaziyette olduğunu görmediler mi? Dönüp dönüp Allah'a secde ettiklerini görmüyorlar mı? Yani yeryüzünde varlık olarak madde, maddi bir varlığı olan, gölgesi olanlar maddi varlığı olanlardır. Ağacın gölgesi olur, insanın gölgesi olur, hayvanın gölgesi olur. Onlar görmüyorlar mı gölgesi olan bütün varlıklar Allah'ın herhangi bir şeyden yarattığı, bütün varlıkların hepsinin gölgesinin Allah'a secde ettiğini görmüyorlar mı? Allah'a secde etmek maksadıyla küçüldüklerini, büyüdüklerini. Yani güneş tam doğu tarafındayken gölgenin uzun olduğunu, sonra gökyüzün ortasına geldiğinde, yani öğlen vaktinde gölgelerin kısaldığını, sonra batıya doğru güneş meylettiği zaman gölgelerin tekrar uzamaya başladığını, doğuya doğru uzadıklarını görmüyorlar mı? Bu gölgelerin Allah'a inkiyat ettiğini, boyun eğdiğini görmüyorlar mı? Bütün varlıklar maddi bedenleriyle Allah'a itaat ettikleri gibi onların gölgeleri de Allah'a itaat ediyor. Görmüyorlar mı? Sürünüyor yerde o gölgeleri. Kafirin kendisi secde etmese bile gölgesi Allah'a secde ediyor. Görmüyorlar mı? Hepsi bir kanuna göre, kanuna bağlı kalmak zorunda kalıyorlar. Görmüyorlar mı? Maddedirler ve maddeye konulmuş olan kanunlara bağlı kalmak zorundadırlar. Bunu görmüyorlar mı? O kafirler, kendileri Allah'a secde etmek istemeyenler, gölgelerinin bile, hücrelerinin bile, başlarındaki saçlarının bile Allah'ın dediği gibi yaşadığını görmüyorlar mı? Kendileri Allah'a itaat etmiyor olabilir. Kendi iradeleriyle itaat etmeleri isteniliyor onlardan. Onlar kendi iradeleriyle itaat etmedikleri takdirde gölgelerinin Allah'a secde etmesi onları kurtarmayacak. Hücrelerinin Allah'ın dediği gibi Allah'a tesbih etmesi onları kurtarmayacak. Yusebbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih ediyor. Gölge bile. Allah Azze ve Celle hiç aklımıza gelmeyen bir noktaya temas ediyor. Hiç aklımıza gelir mi gölgenin yerde sürünmesi, uzaması, kısalması, onun o hali Allah'a, Allah'ın koymuş olduğu bir kanunun sonucudur. Bu Allah'a secdedir. İlla da bizim yaptığımız gibi bir secde değil. Secde Allah'a boyun eğmektir. Onun önünde eğilmektir. Yani sizin bütün bedeniniz Allah'ın önünde eğilmektedir. Siz eğilmeseniz bile sizin hücreleriniz Allah'ı tesbih etmektedir. Kafirin hücreleri bile, onun gölgesi bile Allah'ın koyduğu kanuna göre uzamaktadır, kısalmaktadır. Ve bilemediğimiz bir şekilde secde etmektedir. Kendisi isteyerek secde etmeli, istenilen bu. Gayri ihtiyari olarak gölgesinin Allah'a secde etmesi, o onun elinde olan bir şey değil ve bu onu kurtarmayacak. İstenilen şey, onun iradesiyle bunu tercih etmiş olması. Madem ki bütün bedenim Allah'ın emriyle çalışıyor, madem ki ben onun kuluyum, o halde onun dediği gibi yaşayayım. Zaten gayri iradi olarak bütün bedenim Allah'a teslimiyet içerisinde. Ben de iradi olarak kendimi Allah'a teslim edeyim. Zaten bütün başımdan aşağıya, saçımdan tırnağıma, hepsi zaten Rabbimin emri üzere hayatını sürdürüyor. Ben de isteğimle Rabbimin emri üzere devam edeyim, hayatımı tanzim edeyim. Allah Azze ve Celle onlara bunu hatırlatıyor. Senin gölgen bile bana secde ediyor. Sen etmesen sen kaybedersin. Senin gölgen bile buyuruyor. hiç aklımıza gelmedik bir noktaya temas ediyor. Denizin, ulemadan birinin dediği gibi, denizin dalgaları Allah'ı tesbih etmesidir. Kuşun ötmesi, belki kanatlarını çırpması Allah'a tesbihtir. Bilemediğimiz bir şekilde nice ibadet şekilleri var. Her bir varlığın bir ibadet şekli var. Beden olarak da bütün hücrelerin de kendince bir ibadet şekli var. İbadet nedir? Allah'a kulluktur. Allah'a itaattir. Bütün bedenin Allah'a itaat ediyor. İçinde bulunduğun dünya Allah'a itaat ediyor. Allah'ın dediği gibi dönüyor. Yediğin yiyecekler Allah'a itaat ettiği için elma oldu, armut oldu. Ağzındaki diş Allah'a itaat ettiği için o yiyecekleri parçalıyor. Ağzındaki dilin Allah'a itaat ettiği için o lezzetleri tadıyor. Hepsi kendine verilmiş olan görevi yapıyor. Gölgen bile Allah Azze ve Celle, göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa, canlı cansız, akıllı akılsız, bütün varlıklar bilemediğimiz çeşitli şekillerde Allah'a kulluk yapmaktadırlar. Belki kedinin miyavlaması, belki uyku halindeki mırmırları, belki kelbin havlaması, belki kurdun uluması, belki aslanların, kaplanların kükremesi, bilemiyoruz. Her biri Allah'ın bildiği, onlara öğrettiği bir şekilde Rablerini tesbih etmektedirler. Ağaçların yapraklarının rüzgarla bir o tarafa bir bu tarafa gitmesi, dalların sesler çıkartması, bilemiyoruz. Her biri bir şekilde Rabbini tesbih ediyor. Bir tek insan bu nankörlüğü yapıyor. İnnel insane li rabbihi lekanut. Hayvanın yapmadığını insan yapıyor, Rabbine nankörlük ediyor. Hayvan Rabbine nankörlük yapmıyor. Ağaçlar yapmıyor. İnsan yapıyor. Hiç bunları düşünmüyor. Halbuki gölgesi bile Allah'a secde etmektedir. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde ve yerde her ne varsa sadece Allah'a secde eder. Göklerde ve yerde demek ki canlı cansız, bildiğimiz bilmediğimiz, akıllı veya akılsız, her ne var ise Allah'a secde eder. Min dabbetin vel melaikem. İster canlılar cinsinden, isterse melaike cinsinden olsun, hepsi de Allah'ı tesbih eder, Allah'a secde ederler. Allah Azze ve Celle göklerde canlıların olabileceğine işaret etmiş oluyor burada. Min dabbe diyerek. Dabbe kelimesi canlı demek genel manada. Dört ayaklı hayvanlar için kullanıldığı da olur. İki ayaklılar için kullanıldığı da olur. Genel olarak manası canlı varlık demektir. Allah Azze ve Celle dabbe cinsinden olan, canlı diye, canlı olan göklerde diyor. Göklerde canlı veya melek. Demek ki göklerde canlılar var. Kur'an bu ayetiyle işaret ediyor ki göklerde canlı varlıklar var. Ama insan gibi mi, mükellef midir bilmiyoruz. İnsan gibi akıllı mıdır bilmiyoruz. Yoksa bu dünyanın hayvanları gibi midir bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki tek hücreli midir, çok hücreli midir bilmiyoruz. Kromozomlar var mıdır, yok mudur bilmiyoruz. Hücrelerden mi oluşuyor, neden oluşuyor bilmiyoruz. Ama Kur'an göklerde canlıların olduğuna işaret ediyor. 1400 sene evvel Kur'an bunu söyledi ve şimdi insanoğlu gökyüzünde başka gezegenlerde hayat arayışı içerisinde ve bir takım şeyler bulmaya başladılar. Allah Azze ve Celle o zamandan haber vermişti. Debbe cinsinden, demek ki melek başka, debbe başka. Hani birileri derse ki göklerde ve yerde her şey Allah'a secde ediyor derken, göklerde yani cin taifesiyle melek taifesini kastediyor olabilir. Halbuki cinler belli bir yerden sonra gidemezler. Melekeye gelince Allah Azze ve Celle vel melaike diyerek melekleri ayrıca ifade etmektedir. Demek ki melaike debbe cinsinden değil. Demek ki debbe melaikenin dışında başka bir varlık ve canlı. Demek ki göklerde melaikenin dışında canlı varlıklar var. Ve onlar da demek ki Müslüman. Her hayvan Müslümandır. Allah'ın dediği gibi yaşamaktadır. Fare de Müslümandır, domuz da Müslümandır. Etlerinin haram olması Allah'ın bir hükmüdür. O ayrı bir mesele. Ama o Allah'a kendisini teslim etmiştir. Onun dediği gibi yaşamaktadır. Bu dünyanın hayvanları, canlıları, insanın dışında bütün varlıklar Müslüman. İnsanlar ve cinler, onlar sadece Müslüman olmama hakkına sahipler. Sadece onlar imtihandadırlar. Diğerleri zaten istese de istemese de Müslümanca yaşamaktadır. Allah'ın kendisine gösterdiği hayatı yaşamaktadır. Burada Allah Azze ve Celle göklerde de böyle varlıkların olduğunu ifade ediyor. Onlar da sizin gibi Müslüman kardeşleriniz. Canlıdırlar ve sizin gibi sizin Rabbinize secde etmektedirler. Allah Azze ve Celle bizi ta nerelere bağlamaktadır. Bizim ufkumuzu ne kadar açmaktadır. Bize gökleri de hedef olarak göstermektedir. Bilimde de insanın ilerlemesini istemektedir. Bilim ilerleyecek ve o canlıları bulacak. Ve Kur'an'ın Kur'an olduğu, kelamullah olduğu bir kez daha ispat edilecek. Göklerde canlılardan bu kitap bahsediyor. Ve o bir gün bulunacak ve bu Kur'an gençleşecek. Kelamullah olduğunu bir kez daha ispat edecek. Herkesi teslim alacak bir kez daha. Allah Azze ve Celle insanların ufkunu açıyor. Çok uzakları gösteriyor. Eğer Kur'an bu noktalara temas etmeseydi insanoğlu ancak bugün bu ufka ulaşabilirdi. Ama o günün sahabesi bile, sahabe döneminde bile, ilk Müslümanlar döneminde bile Müslümanların ufku bu kadar açılmış oldu. Göklere kadar düşünmeye başladı Müslümanlar. O yüzden astronomi ilmini başlatanlar Müslümanlar oldu. Çünkü Allah Azze ve Celle Müslümanların ufkunu açtı ve onlara büyük hedefler gösterdi. Tıp ilmine temas etti, insanları tıbba yönlendirdi. Denizlerden bahsetti, insanları coğrafyaya yönlendirdi. Dağlardan bahsetti, insanları coğrafyaya yönlendirdi. Göklerden bahsetti, İnsanları astronomi ilmine yönlendirdi. Sulardan bahsetti, insanları kimyaya yönlendirdi. İnsanları bilime bu şekilde yönlendirdi. Ve insanların ufkunu açtı. Çünkü medeniyetin içerisinde elbette ilim de var. Elbette ilim de medeniyetin bir parçası ve İslam yeryüzünde bir medeniyet meydana getirmek için geldiğine göre elbette insanları ilme de teşvik etmeliydi ve etti. Ta gökleri hedef gösterdi. Oralarda canlıların, hem de Allah'a secde eden canlıların olduğunu bize ifade etti. Demek ta oralarda Müslüman kardeşlerimiz var. Bizi ta oralara bağladı, bu kadar ufkumuzu genişletti. Eğer Kur'an bunları söylemeseydi 1400 yıldır insanoğlunun ufku genişlemeyecekti. Ve belki çok daha geç bu kadar ilim gelişebilecekti. 1400 yılda şu noktaya geldiysek belki de 14 bin yılda bu noktaya gelebilecektik. Kur'an ufkumuzu açtı ve bizi uzaklara götürdü. Birçok bilim dalının temellerini attı ve bizim gözümüzü gökyüzüne dikti. Sürekli olarak es-semavati vel ard ifadelerini kullandı. Göklere bakın dedim. Allah Azze ve Celle kitabıyla bizi böyle yönlendirdiği halde atalarımız görevini yaptılar ama son nesiller bu görevi yerine getirmeyince biz bilimde de geri kalmış olduk. Onlar göklerde ve yerde her ne varsa Allah'a secde ettiğini bilsinler. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Ve onların kibirlenmemektedirler. Gerek debbe cinsinden olan varlıklar, hayvanlar ya da bilemediğimiz canlılar, belki yani ağaç cinsinden, bitki cinsinden değil debbe, hayvan cinsinden ama iki ayakla ama dört ayakla ama başka bir çeşit varlık ama hayvana benzer, insana benzer bir varlık demek. Ağaç gibi bir şey değil. Çünkü ağaca debbe denilmemektedir. Allah Azze ve Celle debbe cinsinden ve meleke cinsinden olanların hepsinin Allah'a secde ettiklerini ve onların asla kibirlenmediklerini bize ifade ediyor. Yani bunlar hadlerini biliyorlar, göklerdeki varlıklar biliyor. Siz kim oluyorsunuz? Galaksiler Allah'ın dediği gibi dönüp duruyor. Siz kim oluyorsunuz? Neyinizden dolayı kibirleniyorsunuz? Her şeyiniz Allah'a ait. Hiçbir şey sana ait değilken neyine kibirleniyorsun? Ne kadar kibirli olursan ol, dağlar kadar olamazsın. Boyca dağlara ulaşamazsın. Yeri de delemezsin. Göklere de ulaşamazsın. Meleike Allah katında kıymetli varlıklar oldukları halde onlar Allah'a secde ediyor ve kibirlenmiyorlar, kul olduklarını unutmuyorlar. Bir tek insanlar ve cinler haddini bilmezlik yapıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin onlara vermiş olduğu iradeyi yanlış anlıyorlar ve kendilerini gerçekten özgür zannediyorlar. Halbuki verilmiş olan özgürlük imtihanda verilmiş olan bir özgürlüktür. Gerçek özgürlük değil. Özgür olan sadece Allah'tır. İnsana verilen özgürlük sonra hesabını sormak üzere verilmiş olan bir özgürlüktür. Kibir insanın neyine? Benim vahye ihtiyacım yok diyenler, akıl bize yeter diyenler, bilim bize yeter diyenler, bilim gelişti ama insanoğlu daha kötüye gitti. Dine ihtiyacın vardı, bunu kabul etmedin. Akıl bana yeter dedin. Akıl gelişti, bilim gelişti ama hapishaneler doldu taştı. Bilim gelişti ama insanoğlunun yapmadığı pislik kalmadı. Bilim gelişti ama bilim yokken olmayan günahlar bugün mevcut. Bilim gelişti, üniversiteler çoğaldı, suçlular da çoğaldı. Demek ki akıl yeterli değil, demek ki bilim yeterli değil. Ama öyle görmek istediler. Bizim öğüde ihtiyacımız yok dediler, vahye ihtiyacımız yok dediler, akıl bize yeter dediler. Aklı putlaştırdılar, bilimi putlaştırdılar, laboratuvarları mabede dönüştürdüler. Artık onların mabetleri üniversiteler oldu. Halbuki insanın vahye ihtiyacı vardı. İnsan kibirlendi ve artık vahye ihtiyacım yok dedi. İnsan alaktan yaratıldığını unuttu. Allah Azze ve Celle o yüzden daha ilk ayetlerde insana bunu hatırlattı. Oku ayetin devamını Alak suresinde. Kur'an'ın ilk ayetleri İkra bismi rabbikellezi halak dedikten sonra ya oku ama yaratan bir Rabbin var, onun adıyla oku. Kainata bir bak, kainata bak. Kainatta Allah'ın kudretini, ilmini gör. Gör, ondan sonra istediğin ilmi oku. O zaman Allah'ın adıyla okumuş olursun. Önce bir bak kainata. Allah'ın kudretini, ilmini bir gör. Ondan sonra istediğin ilmi oku, Allah'ın adıyla okumuş olursun. Aksi halde Allah'ın adıyla okumamış olursun ve kibirlenirsin. Allah Azze ve Celle birinci ayette kendini tanıttı bize. Ben buyum dedi, yaratan ve Rab olanım. Halakal insane min alak diyerek ikinci ayette de bizi tanıttı. Ben buyum dedikten sonra siz de busunuz dedi. Sizi ben alaktan yarattım. Haddinizi bilin. Sperm ile yumurtanın birleşmesinden tiksinti duyduğunuz bir sudan yarattım. Benim ilmimin önünde eğilin. Kendinizi bir şey sanmayın. Sizin mayanız işte bu. Mayanız budur. Çamurdan. Çamursunuz siz sonuç itibariyle. Ananız babanız çamurdan çıkan şeyleri yedi. Onların vücudunda sperm oldunuz, yumurta oldunuz. Çamurdansınız yani siz. O spermle yumurtadan da siz oldunuz. Sizin mayanız çamur, haddinizi bilin. O meleike, o göklerdeki varlıklar haddini biliyorlar ve kibirlenmiyorlar. Allah'ın önünde secdeye kapanıyorlar. Siz ise şımarıklık yapıyorsunuz, kendinizi bir şey zannediyorsunuz. Bir kısmı da ben kibirli olduğum için değil diyor. Kalbim temiz diyor. Kalbim temiz. Bu da başka bir kibir aslında ama kendini kibirli olarak kabul etmiyor. Sen kibirlisin deseniz, hayır kibirli değilim der, itiraz eder. Halbuki bal gibi de kibirlidir. Kibirli olmasaydı kalbim temiz demezdi. Melaikenin kalbi pis de o yüzden mi ibadet ediyor, secde ediyor? Peygamberlerin kalbi kirlidir de o yüzden mi secde ediyor? Evliyaullah'ın kalbi kirlidir de o yüzden mi ibadet ediyor? Kibirli adamlar, kendilerini bir şey zannedenler, benim kalbim temiz diyenler, kalbini neyle temizledin acaba? Kalp marifetullah'la temizlenir, muhabbetullah'la temizlenir. Kalp ilimle temizlenir, kalp ibadetle temizlenir. Sen kalbini neyle temizledin acaba? Ne marifetullah var ne muhabbetullah. Neyle temizledin kalbini acaba? İbadet etmeden kalp temizlenir mi? Allah Azze ve Celle bize melekeyi ve göklerdeki varlıkları da misal veriyor. Onlar bile böyleyken haddinizi bilin buyuruyor. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ Onlar Rablerinden üst taraftan korkarlar. Rablerinden kendilerine bir azabın gelmesinden korkarlar. Üstlerinden korkarlar. Rablerinin yüce olduğunu bilirler ve üstlerinden, yüce bir yerden kendilerine azabın gelmesinden korkarlar. Ve yef'alûne mâ yu'merûn ve emrolundukları şeyler yaparlar. Siz de öyle olun deniliyor. Onlar o derecelerine rağmen kibirlenmiyorlar. Siz de kibiri bırakın, Allah'ın önünde eğilin. Ve bu ayet secde ayeti. Burada ayrıldığınız zaman, evinize gittiğiniz zaman ya da burada biraz sonra abdestli bir şekilde secde etmeniz icap eder. Secde ayetinde orada bulunanların secde etmesi vaciptir. Hemen secde etmesi gerekmez. Daha sonra da edebilir ama bu onun boynunda bir borç olarak durur. Kaç tane secde ayeti okuduysanız her seferinde secde etmeniz gerekir. Eğer bir ortamda secde ayetini birden fazla okursanız bir defa secde etseniz yeter. Ama secde ayetini okudunuz, ondan sonra secde yaptınız, sonra bir kez daha okudunuz, gene secde etmeniz gerekir. Ama daha secde etmeden aynı ayeti defalarca okusanız, tekrar etseniz, okusanız veya birisi size okusa, siz de o mecliste bulunmuş olsanız, şu anda olduğu gibi, ben okudum, siz de bu mecliste bulunuyordunuz. Benim bulunduğum mecliste siz de varsınız. Buradaki herkesin secde etmesi gerekir. Ve secdenin manası şudur: ey Rabbim, onlar secde etmiyorlarsa da ben sana secde ediyorum. Onlar istedikleri kadar kibirli olsunlar, ben kul olduğumu biliyorum. Senin ilmin önünde, senin kudretin önünde, senin tüm sıfatların önünde eğiliyorum. Secdenin manası budur. Ben onlar gibi kibirli değilim ey Rabbim demektir. Onlar etmesinler, ben kulluğumun farkındayım demektir. Ben spermden yaratıldığımı, çamurdan yaratıldığımı biliyorum demektir. Senin üzerimdeki haklarını da biliyorum demektir. Ve ben sana kendi irademle secde ediyorum demektir. Eğer onlar secde etmiyorlar diyorsa ayette, bazı secde ayetlerinde filanlar secde etmezler diyorsa, siz kalkıp secde ettiğiniz zaman ey Rabbim ben onlar gibi değilim demiş oluyorsunuz. Eğer mesela burada olduğu gibi onlar büyüklenmezler, secde ederler diyorsa, siz kalkıp secde ettiğiniz zaman ey Rabbim ben de onlarla beraberim demiş oluyorsunuz. Ben de onlar gibiyim demiş oluyorsunuz. Kafirler gibi değilim demiş oluyorsunuz. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.